Ayrım 7, sayfa 146. Yaşamda sevgiyi veremediğin müddetçe mutsuzsun, unutma. İnsanlar sevgiyi alamadığı için değil, sevgiyi veremediği için mutsuz olur. Öyle bir şeyi sev ki, onu çok güzel sev. Ve öyle iki şeyi sev ki, başkasının 2000 şeyine denk gelsin. Öyle bir şeyi sev ki, binlere karşılık gelsin. Ama güzel sev. Sevilmek istediğimiz için seviyoruz. İnsanların niyetleri duygularını engeller ya da onları pekiştirir. Niyetler duygunun altında yatar. Peki neden bu kadar çok sevmek istiyoruz? Çünkü sevilmek istiyoruz. Hepimizin sevilmeye ihtiyacı yok mu? Bu dünyadaysan zaten çok seviliyorsun. Eğer nefes alıyorsan, eğer karnın bir şekilde doyuyorsa, eğer yastığın, yorganın, yürüdüğün yolların varsa zaten çok seviliyorsun. Bütün duygularını tek bir insana yatırdığında acı çekersin. Kalbindeki duygularla buluş. Beni kimse sevmedi, kimse bana şefkat göstermedi. Beni çok ağlattılar, bana çok kızdılar. Unutuldum, deme sakın. Bütün duygularını tek bir insana yatırdığında acı çekersin. Bütün beklentini tek bir evladından beklediğin için acı çekersin. Değmeyecek birine ömür adadığın, sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, merhameti ondan beklediğin için sonsuzlukta acı çekersin. Başkalarından ilgi, alaka ve diğer tüm duyguları beklediğin sürece acı çekmeye de devam edersin. Kalbindeki duygularla buluş. Hayatına başlık atan sen ol. Kimse seni senden daha iyi tanıyamaz. Kaç yaşında olursan ol, 20, 30, 50, 70, büyüdüğünü zannedersin. İş hayatında, okulda, sokakta, caddede taktığımız maskelerle sanki insanların beklediğini veriyoruz sürekli. İyi geçinmek, daha barışık yaşamak için bizden ne istiyorlarsa onu yapıyoruz. Büyük küçük maskeler takıyoruz sürekli. Ama içimizdeki kimsenin bilmediği çok küçük bir çocuk var. O çocuk o kadar masum ki, o kadar hassas, o kadar şefkate aç ki. Kimse bilmiyor bunu. Sen ne zannediyorsun? Arkadaşlığı, aileyi kurmanın, dostlukları geliştirmenin altında yatan sadece güven midir? Her canın sıkıldığında, işler yolunda gitmediğinde, gerçekten başını omzuna yaslamak istediğin, şefkat beklediğin birine ihtiyaç duyarsın. Aslında senin bu dünyada şefkatten başka bir şeye ihtiyacın yok. Kimse bilmiyor senin neyi, ne için söylediğini, hangi hatayı neden yaptığını, hangi gerçeğe ya da hangi faydaya ulaşmak istediğini. Sakın izin verme. Sakın başkalarının senin hayatına başlık atmasına izin verme. Sakın başkaları ne diyecek diye yaşamayı, o ya da bir başkası istiyor diye taviz vermeyi düşünme bile. İnsanın en masum yanı en derinidir. Masumiyetini yitirme. Canını ne sıkmışsa, seni ne üzmüşse, içini ne koparmışsa oturup bir düşün. Fazladan ne verdin insanlara ki hak etmediğin halde üzdüler seni? İçindeki çocuk sadece sevilmek, sahiplenilmek için yaptı bunu. Çok acılar çekeceksin ama sakın kaybetme o çocuğu. Bir gün biri çıkıp gelecek ve içindeki o çocuğu acıta acıta, üze üze büyütmeye çalışacak. İnsanın en masum yanı en derinidir. Herkes konuştuklarının içinden gelen düşünceler olduğunu zanneder çoğu kez. Bazen karşındaki kişiyle ilgili gerçekleri bilirsin ama bildiğin halde söylemezsin. Gözünün içine baka baka bazen yalan söylerler. Duygularını abartırlar. Olmamış şeyi olmuş gibi anlatırlar. İnsani yanından ötürü konuşmaz, onu utandırmazsın. Yapma da zaten. Çünkü o zaman içindeki çocuk da masumiyetini kaybeder. Öyle şeyler söyleyecekler ki sana, kullanmak istemediğin taraflarını ortaya çıkaracaklar. Öfkelendirecek, kızdıracak, nefreti üzerine, içine salacaklar. Buna sakın izin verme. Kaç yaşında olursan ol, içindeki o masumiyeti yitirme. Biz büyüdükçe ruhumuz da kirlendi. Çocukken üstümüz kirliydi ama ruhumuz temizdi. Biz büyüdükçe üstümüz başımız temizlendi ama ruhumuz kirlendi. Yapma bu kadar yatırımı dışına, içini temizlemeye bak. Çocukluğuna dön ve derin bir nefes al. Sevdiklerine bir bak. Senin o büyük maskelerin küçük hallerini arıyor aslında. Bembeyaz kal. Asla kendinden nefret etme. Nereye batmış, nereden çıkmış olursan ol. Sen beyazsın zaten. Bembeyaz geldin ama büyüdüğün için kirleniyorsun. Üstünden kiri atmak için biraz canının yanması gerekiyorsa izin ver yansın. O acılar geldikçe beyazlayacağını bil. Şimdi akıyorsa gözyaşın, yarınki tebessümün içindir. Beyaz kalmaya devam et. Çocukluğun saf dünyası, iyiliğin ve güzelliğin en güzel uykusudur. Bir kuşun oynaşmasında, kedinin miyavlamasında, rengarenk çiçeklere baktığında, bir çocuğun annesini sevmesinde, karıncaların yarışında, açtığın kitabın kokusunda, ettiğin duanın enerjisinde, çok kalabalık şehirlerin ortasında, gözünü iliştirdiğin bir çocuğun gözlerinde, bastığın toprağın kokusunda. Bazen yağan yağmurda, orada o saf çocuk, kirlenmemiş, dokunulmamış, küfredilmemiş, tokatlanmamış, eziyet çekmemiş. Sadece var olduğu için yaşayan, temiz olan her şey içinde, yanında, sağında, solunda o saf çocuk, orada. Mutluluğu sanal dünyada değil, dokunduğun, kokladığın, hissettiğin gerçek yaşamda ara. Samimiyeti, masumiyeti, internetteki fotoğraflardan almaya başladın mı sen de diğer herkes gibi? Fotoğraflar paylaşıp aldığın beğenilerle mutlu olduğunu sanıyorsun ama yanılıyorsun. Reelini yaşamak varken sanalında takılıyorsun. Bu seni mutlu mu ediyor zannediyorsun? Bilgisayarında gördüğün manzara, Instagram'da paylaştığın bebek, sevimli bir maymun yavrusu. Hepsinin dünyada reeli var. Onları görmeye çalış. Onlara dokun, kokla ve hisset. Yaşamı hisset. Sanal dünyaya saplanma. Reelini yaşa. Mutluluğun sadece resimlerde, merhametin dublörlerde kaldığı, duaların tablolara yansıtıldığı bir dünya ister mi insan? Ben biraz çimen kokusu, yüzü kırışmış kadınlar, elleri nasır tutmuş amcalar, yanaklarını sıkabileceğim çocuklar, üzerinde oynanmamış şarkılar, mix edilmediği için sadece sesini duyabileceğim şarkıcılar, kağıdına dokunabileceğim kitaplar, gazeteler istiyorum. Diyeceksin ki, ama şu anda internetle görüşüyoruz, sosyal medyadayız. Sana kocaman bir cevabım var. Haklısın, gerçekten haklısın. İşte o zaman şunu söylemek gerekiyor. Seni yönetmesin onlar. Sen onları faydana, gerçekten duyguna, kısacası çıkarına uygun kullan. İnsan büyüdükçe zayıflar. En güçlü halimiz çocukluğumuzdur. Bu gece içindeki çocuğu hatırla. Derin bir nefes al ve sadece onunla yüzleş. Şöyle 5-6 yaşlarına, ergenlik öncesine git. Belki ailende bir sürü sıkıntı vardı. Oynayacak topun yoktu. Belki kardeşlerini kıskanıyordun. Belki annen çok erken ölmüştü. Baban da çok çalıştığı için onu göremiyordun. Belki de parçalanmış bir ailedeydin. Belki top sektirerek büyüdün, bilmiyorum. Ama çocuktun. Depremde de kalsan çocuktun. O yaşlarına git. Çocuklar neden o yaşlarda hep mutlu hiç düşündünüz mü? Çünkü bilinçaltları yok. O hallerini geçmişleriyle kıyaslayacak hiçbir durumları yok da ondan. O haline git. Dünya başına yıkılmış olsa bile arzusuyla yaşamaya çalış. İnsan büyüdükçe zayıflar çünkü. İnsanın en güçlü halidir çocukluk hali. İyiliği en iyi iyiler anlar. Her insan biraz iyi hisseder değil mi kendini? Kendini anlatırken, analiz ederken, tanımlarken galiba herkes biraz iyi olduğunu düşünür. Bazıları belki abartır, gerçekten fazla iyiyim, çok fazla iyilik yapıyorum diye. Bunu tabii ki kendine söylemek farklı, başkalarına söylemek farklı bir anlam ifade ediyor. İyilik düzeni korumaktır aslında. Yani dünyanın var olan bir düzeni var. İnsanoğlu eliyle, diliyle kirletmediği, bozmadığı sürece bu düzen zaten akıp gidecek. Her şey doğruya, faydaya akıp gidiyor zaten. Bu dünyada fazladan bir şey yapmamıza gerek yok. Var olan düzeni bozmayalım yeter. Belki de bu dünyada en iyi iyilik düzeni bozmamaktır. İyiliği artık o kadar değişik anlamlarda kullanmaya başladık ki, sanki iyilik yaparsam karşı taraf bunu kullanacak. Bana istemediğim, beklemediğim şeyler yapacak zannediyoruz. Ama iyiliği gerçekten yapan insan bunun karşılığında beklentisinde olmaz hiçbir zaman. Yaptığın iyilikler elbet bir gün senin kapını çalacaktır. Yaratılmamızın amacı tabii ki kulluk etmektir. Ama bu dünyada yaşarken de düzeni korumak gibi bir amacımız var. Her şeyin bir düzeni var. Her şey bir sistem üzerinde kurgulanmış ve senin bu sistemi zaman zaman bozacağını bilen Allah, bozduğun düzeni tekrar düzenlemen için sana fırsatlar sunar. İyilik bir fırsattır. Muhtaç olana bir iyilik yaptığında onun hayatını kolaylaştırırım zannedersin. Aslında öyle bir şey yok. İyilik yapana faydalıdır, yapılan kişiye değil. Demek ki bir başkasının, bir başka canlının hayatına dokunarak aslında kendine faydalı oluyorsun. İnsan olarak hepimizin müthiş bir potansiyeli var. Okyanuslara, dünyaya sığmayan bir sevme gücümüz, yardım etme kabiliyetimiz, becerilerimiz, yeteneklerimiz var. İlk önce buradan başlamak lazım. Yaratılmış tüm güzellikler senin için. Bu yaşamda her şey olması gerektiği gibi. Dünyadaki bu güzellikler neden yaratıldı hiç düşündün mü? Güneş, hava, ses, tatlar ve dahası neden var? Hepsi de ihtiyaç duyacağın şeye göre yaratılmış aslında. Güneşin varlığını hissedebilmek için tenin, gözlerin, çiçek kokusu için burnun, kuş cıvıltılarını, doğanın ve de insanların sesini duyabilmen için kulakların yaratılmış. Vücudunda sahip olduğun, yani emrine yaratılmış her şeyin dünyada bir karşılığı var aslında. Bu sesle, görüntüyle, kokuyla, tenle bir şekilde dünyada var olmuş. O sebeple belki de insanoğlunun görmesi ya da fark etmesi gereken şey, bizim için yaratılmış şeyleri koruma çabamızın olması gerektiğidir. İyilikle iyileşmek yaşam kitabının olmazsa olmazıdır. Birbirimizden farklı olduğumuzu anladığımız zaman iyilik yapmaya başlıyoruz. Çok iyilik yaptım da içim yandılara kanmayın. Gerçek iyilik yapan kişiyi iyileştirir. Eğer ki çok iyilik yapıp da üzüldüğünü düşünüyorsan, bence bunun altına inip gizli bir beklentin var mı yok mu diye düşünmek zorundasın. Üzücü de olsa bazı iyiliklerin altında sonrasında kendine yapılacak iyiliklerin beklentisi yatar. Orada insanın biraz daha saf ve samimi olması gerekir. Bir karşılık bekliyor muyum diye kendine sormalı. Dost iyi günde de kötü günde de yanında olmalı. Kötü gün dostu diye bir şey yoktur. Çok sevmelerin, çok saymaların, çok yardım etmelerin alt nedenlerinin iyi araştırılması gerek. Şöyle insan tiplerine dikkat edin. Bazı insanlar vardır, ne zaman başınız derde düşse hemen yanınıza gelirler. İşiniz ters gittiğinde, ilişkinizde problem olduğunda, kariyer ya da sosyal hayatınızla ilgili bir problem yaşadığınızda hemen yardıma koşar, yanınızda olurlar. Bu tür insanlar başkalarının aciz ve güçsüz oluşlarından beslenirler. Ama çok ilginçtir ki işleriniz iyi gittiğinde, hayatınız normale döndüğünde bu insanı yanınızda göremezsiniz. Ve bazen merak eder sorarsınız neden diye. O insan size şunu söyler. Ben kötü gün dostuyum. Ben de açıkça söylemeliyim ki dost iyi günde de kötü günde de yanında olmalı. İyi bir insan olabilmek için kendine iyi bakman gerekir. İyi insan olmak önce kendine iyi olmak demektir. Ben kendine iyi olmayan bir insanın başkalarına iyi olma çabasını pek samimi bulmuyorum. Çünkü yine altta yatan sebeplerden biri kendinin var olduğunu ve iyi olduğunu hissetmektir. Bir şeyi kapatma veya tedavi etme çabasıdır bu. İnsan kendine nasıl iyi olur? İyi bir insan olabilmek için kendine iyi bakman gerekir. O sebeple bedenime ve ruhuma ne kadar iyi bakıyorum diye sormalısın kendine. Unutmayın, her ikisinin de ilacı, ihtiyacı ayrı. Ruhun bedeninle buluşsun ki yaşamında güzellikler seni bulsun. Ruhumuzun bedenimizle buluşabilmesi için bir ahenk içinde olması gerekir. Ne bedeni ruha hapis, köle, ne de ruhu bedene hapis, köle edeceksin. Ama o halde yaşıyoruz artık. Ruhumuz üflendiğinde bedenle buluşurken onun çok nazik, uyumlu, bağımlı değil ama teğet geçen bir senkronizasyon oluşturması gerekiyor. Zarafet ve nezaket diye başlıklar var hayatta. Ruhun estetik ölçüde bedeninle buluşabiliyorsa eğer, anne baban tarafından sağlıklı doyurulmuşsan, mahremiyet alanın iyi çizilmişse, alanların sağlıklı bırakılmışsa, bir şeye çok zorlanmamışsan, düşmanca itilerek, yok sayılarak dışlanmamışsan, varlığını hissetmişsen, ruhun sağlıklı bir şekilde bedeninle buluşabilmiş demektir. Her zaman empati kur. Bazı ruhlar bedenlerine yapışırmış. Çünkü çocuk çok küçük yaşlardayken anne baba farkında olmadan o bedeni itip kakar. Kendi uzantısı gibi görür çocuğu ve onun alanına çok müdahale eder. Aşırı yakınına girer. Hatta onunla oynarken, onu öperken, ona sarılırken onun duygularıyla empati kurmaz. İstediği zaman öper, istediği zaman bırakır. Akrabalar, arkadaşlar, bunların hepsi çocuk yetiştirme çağındayken çocuğun mahremine izin almadan girdikleri için çocukların ruhları dengesini kaybeder. Zarafetle bedene yerleşecek ruh, bedene yapışmaya başlar ve artık bedeniyle yöneten bir varlık olmaya başlar. Böyle çocuklar genelde mahremlerini kaybettikleri için bedenleri tarafından yönetilmeye ve başkalarının bedenlerine saygı duymamaya başlarlar. Ruh bedende ahenk kuramadığı için bu insanların tavırları kabalaşmaya başlar. Dinledikleri müzikler sertleşir, Mahallede, sokakta, iş yerinde izin almadan başkalarının alanlarına fazla girmeye başlarlar. İyilik ruhtan gelir, bedenden değil. Ruh düşünür, bedende bir tavır bulur. Sonrasında iyilik yapacağı canlıya karşı nezaket çerçevesinde davranış sergiler. Ayrım sonu, sayfa 164.